Ayrım 36, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 372, 79. bölüm. Gael, ne zamandan beri seni muayene ediyorum? 10 yıl, 12 yıl.
15 yıl, başka bir jinekoloğu görünmedim hiç.
15 yıl, o zaman müsaadenle senden biraz daha düşünmeni istiyorum.
Gael cevap vermedi. Fendi marka çantasını sanki tüm hayatının içinde olduğu bir bohçaymış gibi sıkı sıkı tutuyordu. Ellis adasında göçmen bir Polonyalı kadın.
Her şeyi düşündüm. Bunun geri dönüşü olmayan bir operasyon olduğunu iyice anladın mı?
Çok iyi anladım.
Doktor hayal kırıklığını belirtmek için kollarını kaldırdı. Gael Doktor Biguano'yu seviyordu, onu komik buluyordu. Keldi, bıyıklıydı, hep kısa kollu önlükle dolaşıyordu. Kolları çok kıllıydı ve kovboy çizmeleri giyiyordu. Yeni yetmelik yıllarında ona Bigorno diyordu, dipnot deniz salyangozu. Bu kararı neden aldığını öğrenmek istiyorum.
Bunu sona erdirmek istiyorum.
Ne sebeple diye bağırdı doktor, henüz bir şey yok. Genellikle bunu benden bir veya birçok gebelikten sonra talep ederler. Böyle bir karar vermek bir daha asla çocuk sahibi olamamak demek.
Gael sandalyesinde dimdik oturuyordu.
Bigono hala onu küçük bir kız çocuğu sanıyordu. Ama o hep kısırlaştırılmayı düşünmüştü. Gerçeği söylemek gerekirse başka bir seçenek düşünmemişti hiçbir zaman.
Cerrahi müdahale uzun sürer mi?
Jinekolog kadın üreme organlarını gösteren bir levha aldı. En fazla 30 dakika sürer ve bilincinin açık olması seni etkilemezse operasyonu lokal anesteziyle bile yapabiliriz.
Etkilemez.
Doktor ona belli etmeden bakarken derin bir iç çekti. Ne zaman kabadayılık taslamayı bırakacaksın diye sorar gibiydi. İşaret parmağını resmin üzerine koydu. Küçük elmaslarla süslenmiş bir Rolex takıyordu. Fallop tüplerinin uçlarını buradan ve buradan yakacağız. Bu şekilde ebediyen kapanacaklar. Sperm ile yumurtalar arasında hiçbir temas olmayacak. Tabii doğurganlık şansı da.
Bu her defasında işe yarar mı?
Başarı yüzdesi, aslında başarısızlık demeliyim, %90'dan fazla.
Biguano masasının üstünden eğilerek Gael'in ellerini sıkıca tuttu. Bu kıllı patilerin arasında Gael'in ince parmakları rahatsız edici bir görüntü sunuyordu.
Yeniden düşün, bunun geri dönüşü yok. Belki melankolik bir dönem geçiriyorsun, erkek arkadaş bulmakta zorluk çekiyorsun ya da...
Gael ellerini çekti. Bunun erkeklerle bir ilgisi yok.
Yine de biraz olsun yok mu diye güldü Biguano.
Hayır, bu sadece kendimle alakalı bir şey.
Bu fikre nereden kapıldın?
Üremek istemiyorum.
Neden?
En kısa süren hatalar en iyileridir.
Biguano kızgın bir öğretmen tavrıyla koca parmağını ona doğru salladı. Böyle edepsizlikle işin içinden sıyrılabileceğini mi sanıyorsun? Tüm hayatını televizyon filmlerinin replikleriyle geçirebileceğini mi? Hayat bu değil yavrucuğum. İnsan payına düşen sorumluluğu üstlenmeli, görev almasını bilmeli. Kendine bu dünyadaki işinin ne olduğunu hiç sordun mu? Mezar taşına ne yazılacağını?
Gael cevap vermedi. Kendini eski usul bir toplu mezarda görüyordu. Fahişe ve cüzzamlı cesetlerinin atıldığı bir çukurda.
Biguano neredeyse homurdanarak derin bir iç çekti ve ona bir broşür ile kalıcı cerrahi kısırlaştırma başlıklı bir form uzattı. Bu belgeyi okuman ve özellikle de düşünmen için sana bir hafta veriyorum. İkinci bir şansın olmayacak Gael.
Genç kadın ayağa kalktı, doktorun elini sıkmaktan kaçındı ve para ödemek için ısrar etti. Muayenehanesine geldiğinde doktor sinirlenerek bunu reddetmişti.
Dışarı çıkınca bir taksi çevirdi. Çocukları 16. bölge Paul Valery sokağındaki okullarından almak için sadece yarım saati vardı. Günün sonu acı ironilerle doluydu. Okula varınca yavrularını almaya gelmenin gururunu ve mutluluğunu yaşayan evli anneleri seyre daldı.
İki farklı grup vardı. Çocuklarını devlet okuluna yerleştirmeyi seçmiş ilerici burjuva kadınları ile bu semtte ancak kalitesiz yerlerde zemin katlar hizmetçi odaları oturan ve tamamı yabancı kökenli olan kapıcı kadınlar ve hizmetçiler. Gayel iki kategoriden de belirgin bir şekilde farklılık gösteriyordu. Daha gençti, daha güzeldi ve daha orijinaldi. Eskitilmiş bir kot pantolon, Giuseppe Zanotti botlar ve üstüne çevreci rozetleri tutturulmuş bir asker parkası giyiyordu. Sırtına sanki Swinging London'ın kutsal dönemini hatırlatmak için Union Jack, Britanya bayrağı dikilmişti. Dipnot: Swinging London, sallanan Londra, 1960'ların Londra'sında ortaya çıkan moda ve kültür alanlarında kullanılan geniş kapsamlı terim, büyük ölçüde müzik, diskotekler ve alt kültür modasını kapsar. Okul kapısının önünde yerinde duramayan bu sabırsız anneleri küçümsüyordu, özellikle de kendini küçümsüyordu. Kendini uğursuz bu evrende fazlalık hissediyordu. Dalına tünemiş bir baykuş. 20 metre ötedeki Lauriston sokağının 2. Dünya Savaşı boyunca Gestapo'ya ev sahipliği yaptığını, biraz ötedeki Kopernik sokağında da 3 Ekim 1980'de bir sinagogun önünde Şubat günü bir bomba patladığını hatırladı. Yakınlardaki penceresiz duvarlarıyla Passy Sue Sarnıcı ise bir hapishaneyi veya devasa bir mezarı çağrıştırıyordu. Sonunda okulun kapıları açıldı, gözünü dört açmalıydı. Anaokuluna giden Mia soldan, ilkokula giden Lorenzo ise sağdan çıkacaktı. Her şeye rağmen çocukların onu hayatla barıştıracaklarına, onun sevgiye ve geleceğe olan inancını canlandıracaklarına inanmak istiyordu. Gael onları görünce şekerlemeler ve çikolatalı poğaçalar almıştı, umutlarının boşuna olduğunu anladı. Çocuklar sevinç çığlıkları attılar, onu öptüler, var güçleriyle ona sarılıp kucakladılar. Hiçbiri işe yaramadı. Onların canlılıklarının, saflıklarının hiç yardımı olmuyordu. Cehennemde yanarken avucunda iki buz parçası tutuyordu.
80. Bölüm. İmkansız kahretsin, kaldır kıçını!
Dizlerine kadar çıkan suyun içinde Morven yeniden Afrika'ya, ayakkabılara yapışan insanı sıçan gibi ısıtan gerçek Afrika'ya kavuşmuştu. Kinshasa Ndjili havalimanından 3 kilometre uzaklaşmadan bindiği taksi, arabalardan, kamyonlardan, at arabalarından oluşan bir kaosun ortasında çamura saplanıp kalmıştı. Çamura saplanmak doğru sözcük değildi. Bir nehir bir anda normal yolunun yerini almıştı. Şiddetli yağmurun altında sürücüler yarı üzgün, yarı eğlenerek oldukları yerde saplanıp kalmış araçlarını seyrediyorlardı.
''Eğer bizi buradan çıkarmazsan'' diye bağırdı Morvan şoförüne, ''yemin ederim senin kıçını tekmelerim.''
''Patron, yapacak bir şey yok.''
Bu cümleyi kim bilir kaç kez duymuştu. Arkasından aynı ahenkle gelen bir başka cümle.
''Ama ne yapabiliriz ki?''
Siyahlar gerçeği kabullenmiyordu. Olaylar ile bilinçleri arasında bir dalgalanma, tepki çeken bir uyumsuzluk vardı. Morvan en az 1000 kez bu tavırla karşılaşmış, yumruklarını sıkmış, sinirlerine hakim olmaya çalışmıştı. Hiçbir şeyin değişemeyeceğini uzun zamandan beri biliyordu. Şoföre birkaç avro verdi, arka koltuktan valizini aldı ve yol kenarındaki toprak dolguya kadar bata çıka yürüdü. Hızlı adımlarla yürüyerek gerçek bir yol parçasına ulaştı. Saat 16'ydı, uçağı zamanında inmişti ve bir an için saat 17'deki randevusuna zamanında gideceğine, asla öğrenemiyordu, inanmıştı. Başı önde homurdanarak birkaç yüz metre yürüdükten sonra başını kaldırdı ve bir anda manzaranın farkına vardı. Kırık dökük otobüslerden, eski püskü araçlardan oluşan uzun bir kuyruk, kırmızı renkli suyun içinde kalmıştı. Binlerce siyah balçığın içinde el kol hareketleri yapıyor veya ellerinde ayakkabıları, başlarını bir gazete parçası veya plastik bir leğenle yağmurdan koruyarak toprak bayırda oturmuş sabırla bekliyordu. Gerçek bir esreklik yaratan çarpıcı renkleriyle dantevari ya da komik, hangisini tercih ederseniz, bir tablo. Fırtına gökyüzünü kor gibi ısıtmıştı sanki. Kara bir magmanın hala yakıcı küçük damarları gibi siyah bulutlardan kurtulan mora çalan ebrular, açık mor hatlar. Altında tek renkli bir film göz alabildiğine uzanıyordu. Diğer tüm renkleri bastıran koyu kırmızıya yakın katıksız bir sepya rengi. Marvin kahkahalarla güldü. Aslında bu yağmuru, bu kaosu seviyordu. Gerçek düzen düzensizlikten doğar demişti Flaubert. Birkaç saniye içinde insanoğlunun yapay düzenlemelerini silip süpüren doğanın gücü. Düşünülenin tam tersine kimse Afrika'da kanunların üstünde değildi. Çünkü söz konusu olan doğanın kanunlarıydı. Burada hava insanın kendini her şeyin üstünde gördüğü ABD'ye göre daha sağlıklıydı. Orada Katrina olur, herkes ağzının payını alırdı. Afrika'da Katrina her sabah oluyordu. Öyleyse kendini papa sanmanın alemi yoktu. Bu şekilde düşünerek yürümeye devam ediyordu ki taşıt ve alüvyon tıkanıklığını geride bıraktığını fark etti. Yol yeniden suyun üstüne çıkmıştı. Eski püskü bir 4-4'ü durdurmak için el etti. Araç o denli çamura bulanmıştı ki modelini ayırt etmek imkansızdı.
''Nereye gidiyorsun patron?''
''Gösteririm'' dedi Morvan Lingala dilinde. Siyah adam somurttu. Çünkü yerel dilde söylenmiş bu cümle bunu bana soramazsın anlamına geliyordu. Morvan asık yüzle hiç konuşmadan şoförün yanına oturdu. Ona aptalca turist muhabbeti yapma fırsatı vermeyecekti. Zaten camın ötesini görmeye çabalamakla yeterince meşgul olacaktı. Kırmızı yağmur camları şiddetle dövüyordu. Kaportanın üstünde bir sığır boğazlanıyormuş gibi görünüyordu. Kinshasa çok büyük bir şehirdi. Burada bir zamanlar şehir planı yapıldığını gösteren büyük caddeler ile bugün kaderine terk edilmiş karınca yuvaları gibi bir araya toplanmış küçük mahallelerden oluşan bir karmaşa. ''Nehre doğru'' diye emretti Morvan. Lumumba bulvarında ilerliyorlardı. Kapı koluna tutunan sanki bir jungle'ın ortasında yol alıyorlarmış gibi sarsılıyorlardı. Gregoire yeniden saatine baktı. 17. Burada saatin önemi yoktu. Kabongo'da geç kalacaktı. Ancak Morvan'ın dönüş uçağı saat 20'de kalkıyordu ve geç kalmak istemiyordu. Afrika'da hiçbir şeyin önemi yoktu. Özellikle de geç kalmaların. Halk Caddesi'ne sap ve Rıhtım'a kadar devam et. Sağanağın altında bitmemiş apartmanlar, sefil pazar yerleri, çamurlu sokaklar, erguvan kırmızısı ekin demetleriyle, sırılsıklam olmuş yayalarla, rengarenk dükkanlarla uyum halinde birbirini izliyordu. Sonunda vardılar. Morvan şoförün parasını ödedi ve koştu. Kabongo ona Kinshasa'da meskenlerin bulunduğu bir semtin, Gombo'nun yakınlarında nehrin kenarındaki bir açık hava barında randevu vermişti. Ekselansları çoktan gelmişti. Üç siyah Mercedes bunun kanıtıydı. 10 kadar yakın koruma yağmur sularının damladığı sundurmanın altında gidip geliyordu. Kulaklıklar, silahlar, kaçamak bakışlar sanki Obama'yı koruyorlardı. Morvan aptal değildi. Telsizlerin ve silahların göstermelik olduğu belliydi. Cehennem köpeklerine gelince daha bu saatte nefesleri hurma şarabı kokuyordu. İki kez üstünü aradıktan sonra Morvan'ın geçmesine izin verdiler. Bar ve dans salonu olarak kullanılan bu açık hava mekanı birkaç direk üzerine yerleştirilmiş bir çatıdan ibaretti. Her yanından rüzgar alıyordu. Bu saatte tek bir sıçan bile yoktu. Dans pisti bomboştu ve çürümüştü. Sandalyeler bir köşeye istiflenmişti. Sekinin üstündeki hoparlörler naylon torbalarla korunmuştu. Saç çatıya düşen yağmur damlaları çakıl taşları gibi sesler çıkarıyordu.
Selam Isidor.
Selam Gregoire. Morvan baş parmağıyla arkasındaki yakın korumaları gösterdi. Bu adamlar gerekli mi?
Leopar lekeleri olmadan yolculuk yapmaz.
Kabongo'nun tuhaf bir alışkanlığı vardı. Yerli yersiz sözüm ona Kongo atasözü olan çoğunlukla kendisinin uydurduğu anlaşılması güç sözler söylüyordu.
''Nasılsın generalim?'' ''Kötü, çok kötü ve bunun sebebi de sensin.''
Nehre tepeden bakan bir korkuluğun yanında durmuş, ağızlığına yerleştirdiği bir sigarayı tüttürüyordu. Isidor Ntahwa Kabongo orta boylu ve gri kıvırcık saçlıydı. Mobutu'nun eskiden tüm rejim aparatçıklarını giymeye mecbur tuttuğu bir abakost vardı üstünde.
Beyazların takım elbise kravatına alternatif olarak mao yaka ceket ve ona uygun pantolondan ibaret olan abakos da zaten kahrolsun kostümden üretilmiş bir sözcüktü. Dipnot: abakost, Fransızca abas le kostüm. Bugün bu tür bir giysi çağ dışıydı. Kabongo için ise bir mesaj verme yöntemiydi. Kabila hanedanlığına takdire değer hizmetlerde bulunmuştu. Her şeyini Bobutu'ya borçlu olduğunu unutmuyordu. Onun da kat ettiği yol Morvan'ınkine benziyordu. %100 Luba'ydı. Kabongo aynı zamanda Katanga'da bir bölgenin ve yerleşimin de adıydı. Zaireli entelektüel kariyerini Mobutu döneminde yapmış, ardından sonraki hükümetlerde de ayakta kalmıştı. Uzun yaşamasını toprak deneyimine borçluydu. İki kez madencilik, maden sanayileri ve jeoloji bakanlığı yapmıştı. Hala uzmanlığından yararlanıyorlardı. DKC'nin yataklarını el altından yöneten oydu. Bu alanda onun yerini alabilecek kimse yoktu. Morvan ilerledi ve birden durdu. Generalin bir özelliğini unutmuştu. Afrikalı evcil hayvan olarak bir sırtlan besliyordu. Çok karısı olmuştu ve karılarından daha fazla da çocuğu. Söylentilere göre 30 çocuk. Bir haber oldukları da cabası. Ama hiçbir şey, hiç kimse beraberinde her yere götürdüğü o ürkütücü hayvanın, sevgili kokotunun yerini tutamıyordu. Asimetrik ayakları ve siyahımsı ağzıyla bir tür leopar müsveddesi. Hayvan ağızlığının altından omurdanarak efendisinin etrafında dolanıyordu. Yaşlı kemik torbası yarı kör gibiydi ama her an üstünüze atlamaya hazırdı. ''Buraya huzur içinde geldim. Sen ve ben aynı kadırgadayız.'' Kabongo bir duman bulutunun içinden güldü. ''Haklısın. Küreyi sen çekiyorsun. Ben ise yönetiyorum.'' Morvan korkuluğa doğru yaklaştı. Yerde bir dizi bira şişesi duruyordu. Kabongo aperitif için onu beklememişti. Nehir kokan havayı soludu. Bugün tam karşıda yer alan diğer Kongo'nun başkenti Brazzaville'i ziyaret etmesi söz konusu değildi. Sanki su, toprak, gökyüzü bir sis perdesinin altında karanlık entrikalarına devam ediyorlardı. Bir yağmur ve alüvyon işbirliği. ''Seninle konuşmaya geldim.'' ''Hayır.'' diye kesti asker. ''Ben konuşacağım ve sen beni dinleyeceksin. Otur.'' Morvan yığının içinden iki sandalye kaptı ve korkuluğun yanına koydu. Kabongo ayakta durdu. Dizginler ondaydı, hepsi bu. Kasadan 33'lük bir şişe aldı, bir Primus, yerel marka. Kendinden emin hareketlerle şişenin ağzını sırtlanın tasmasının halkalarının içine soktu ve dişli kapağı açtı. ''İç bunu.'' diye emretti Morvan'a. Gregoire gözlerini kokottan ayırmadan şişeyi aldı. Aklına sırtlanlarla ilgili bir bilgi geldi. Dişi sırtlanların erkek penisinden daha büyük klitorisleri vardı. Bu da sürünün en taşaklısının bile ereksiyonunun inmesine yol açıyor olmalıydı. ''Ağustos ortasında 9000 Coltano hissesi satın alındı.'' dedi Kabongo. Bir televizyon sunucusunun ses tonuyla. ''Eylül başında 12.000 daha. Geçen pazartesi ise 17.000. Yaklaşık 40.000 hisse el değiştirdi. Kimler tarafından ve neden alındığını bilmiyoruz.'' Morvan ılık birasından bir yudum aldı. Rakamların kesinliği karşısında şaşırmıştı. Oğlu mesleği bu olmasına rağmen en ufak bir bilgi edinememişti. ''Bunu bana açıklayabilir misin?'' diye sordu siyah Isaac Hayes sesiyle. ''Hayır.'' ''Bu dümenin içinde sen yok musun?'' ''Hayır.'' ''Bizi devre dışı bırakmaya çalışmıyor musun?'' ''Yemin ederim ki hayır.'' ''Çünkü tüm bunlarla küçük hisselere sahip olacak ve buralarda artık sözü dinlenir biri olacaksın.'' ''Sana bu işle alakam olmadığını söylüyorum.'' ''Ya Lüksemburg'daki dostların?'' ''Kontrol edeceğim ama onların da bu durumdan haberdar olduğunu sanmıyorum. Her şeyi yerinden oynatmakla ne kazanabiliriz? Siz burada her şeye hakimsiniz.'' Ve bunlar şu anki güç dağılımını değiştirecek hisse paketleri değil. General başını ağır ağır sallayarak onu onayladı. ''Eğer sen değilsen bunu ispatla. Alıcıları bulacağım.'' Morvan biradan bir yudum daha almaya çalıştı. Başka çaresi yoktu. Yalancı bir öksürükle gizlemeye çalıştığı bir geğirti yükseldi boğazından. ''Güzel değil mi?'' ''Nefis.
masamıza oturmak için kıçının çok beyaz olduğunu mu düşünüyorsun?
Kongo için tüm yaptıklarımdan sonra mı?
Kabongo cevap vermedi. Aslında Kongo hükümeti Koltano'yu çok destekliyordu. Şirket diğerlerine göre daha az vergi ödemesine rağmen coğrafi konumu nedeniyle doğulu soyguncuların ve diğer milislerin gözünden kaçıyordu. Bu işletme devlet kasasına giden koltan madenine bağlı ender gelir kaynaklarından biriydi.
Diğer bir paradoksta Morva'nın bu karışık sıkıntılı bölgeleri Kuzey Katanga sahnikin bir cennet değildi, Kinshasa'nın ileri gelenlerinden daha iyi tanıyor olmasıydı. Bir başka deyişle ona ihtiyaç vardı. Kabongo tamamen kötü niyetli olarak karşılık verdi.
İşte senin sorunun bu patron. Hep Kongo'nun sana ihtiyacı olduğunu düşünüyorsun. Ama gerçek hiç de öyle değil. Bu iyi kalpli zaire hep senin açıklarını kapattı.
Biliyorum, biliyorum. Koltano'ya dönelim. Gayet iyi bilgi toplamışa benziyorsun. Alıcılara aracılık yapan kim?
Serrano adında bir trader.
Bunu nasıl öğrendin?
Sen ne sanıyorsun? Günlerimizi karı becermekle ve muz yemekle geçirdiğimizi mi?
Gregoire tam da öyle düşünüyordu ama bu fikirden rahatsız olmuş gibi davrandı.
O pislikleri bul Morvan.
Tek bir şartla bunu yaparım. Sırtlan sırıttı, Kabongo homurdandı. Oğlumu şimdi serbest bırak.
Bu onun işiydi ve her şeyi boka sardırdı.
Kişisel sorunları var.
Onun sorunlarını biliyorum, seninkileri de. Alıcıları bul Morvan ve satmalarını sağla.
Onları kim yeniden satın alacak?
Biz alıcıyız, Koltano'daki güçlerimizi birleştirme zamanı.
Bu hikaye onun dımdızlak kalmasıyla sonuçlanacaktı. Ya bu saldırı onaylanacak ve kendisi kapı önüne konacaktı ya da generaller bu hisseleri yeniden satın alacak ve bu kez küçük hisseler onların eline geçecek ve Morvan'a karşı sertleşeceklerdi. Luwak'ı serbest bırakmanız gerekiyor. Bu araştırmada bana yardımcı olabilecek tek kişi o. O, sırtlan yaklaşmıştı ve bacaklarının etrafında dolanıyordu.
''Kokot seni sevdi.'' diye kikirdedi Kabongo.
Polis ayağıyla onu itti.
''Çünkü ölüm kokuyorum. Oğlumu serbest bırak.'' ''Acele etme. Başka bir sorunumuz var.''
''Ne sorunu?''
''Şu hisse alımı olayı. Burada ağaç yüzünden ormanı göremiyoruz.''
''Anlamıyorum.''
''Doğru soru şu. Neden herkes şimdi Koltano'yu istiyor?''
Bu saptama Morvan'ı şaşırtmamıştı. Siyahlar 2 ile 2'yi toplamayı biliyordu.
''Hiçbir fikrim yok. Belki de bu insanlar benim bilmediğim bir şeyi biliyorlar. Bizim bu yaşlı şirketimizle ilgilenmeleri için sebepleri var.''
''Neden bahsettiğini anlamıyorum.''
''Yeni yataklar mesela.''
Morvan ayağa kalktı, kokot sırıttı.
''Ne demek istiyorsun?'' diye öfkelendi Morvan. ''Senden bilgi sakladığımı mı düşünüyorsun?'' ''Bizde ne denir biliyor musun? Her şeyin bir sonu, muzun ise iki sonu vardır.''
Çizgi film gibi konuşmayı kes.
Eğer bize yamuk yapmaya kalkarsan işin boku çıkar Morvan.
Sesini yükseltmenin tam sırasıydı. Oğlumu bırak, ben de sana alıcıları bir tepside getireyim. Aksi takdirde bütün adamlarını öldürürüm. En başta da o salak Mabiye alayı.
Sakin ol, Luwak'ı serbest bırakacağım. Çünkü biz kardeş gibiyiz.
Hemen.
Ve çünkü bana para vereceksin.
Ne parası?
''Yeni yatakların işletilmesinden komisyon istiyorum.''
''Yeni yatak yok.'' Kokot yeniden sırıttı. Tam anlamıyla efendisinin sesiydi.
''Beni senin entrikalarına burnumu sokmaya mecbur etme Morvan. Mai Mai'lerle, Tutsi'lerle ve diğerleriyle ne haltlar karıştırdığını bulmaya zorlama. Bunu Yunan usulü yapacağız. O pislik piçin arkasından gizlice.''
Joseph Kabila ile ilgili bir sürü söylenti vardı. Bu söylentilere göre Kabila, Laurent Desire'nin oğlu değildi. Hatta onun Tutsi kökenli olduğu bile iddia ediliyordu. Morvan'ı en çok şaşırtan Kabongo'nun dalavereciliği değil, hayranlık uyandıran o ilkeydi. Afrika'da çürümüşlük her şeyin üzerindeydi. Morvan durumu kabullenerek elini uzattı.
''Seni haberdar ederim.'' ''Oğlum bu akşam serbest kalacak.'' diye güvence verdi Kabongo onun uzattığı eli tutarken. Anlaşma sağlanmıştı. ''Bekle.'' dedi general arkasına dönerken.
Çinli kostümüne benzeyen kıyafetiyle harap bir buzdolabına doğru yürüdü.
bir kosa kosa siyah kabuklu iri kerevit tabağıyla ve içinde pili pili sosu olan bir kaseyle geri döndü. Çerezler servis edildi. Morven saatine baktı. 18:15. Biraz şansla bu pikniği çabucak sonlandırabilir ve uçağını yakalayabilirdi. Kabongo bir kereveti dişlerinin arasında çıtırdattı ve bir kahkaha patlattı. Açık mor renkli diş etleri bütün haşmetiyle ortaya çıktı. Mabiyala, kara kımer, salak bir zenci daha. Morven karton tabaktan bir böcek alırken gülüyormuş gibi yaptı. Sırtlan yiyeceğin kokusunu almıştı ve ona kimin yemek vereceğini kestirmek için kendi çevresinde dönüyordu.
Ona bir kerevit ver dedi Kabongo. Afrika'da her zaman paylaşmak gerekir. Yeni yataklar bu kez senin için çok fazla. Bizde bir deyiş vardır. Hindistan cevizi yiyen götüne güvenir.
36. ayrımın sonu. Sayfa 382.